Ayrım 8, sayfa 63. Lozan. Otelin saati sert ve dokunaklı bir sesle yemek vaktinin geldiğini hatırlattı. 3 kez üst üste gong vurdu. Uzun süre bu sert vuruşun akisleri yankılandı. Kimse yerinden kıpırdamadı. Herkes tadına vardığı sohbete devam ediyordu. Lozan konferansının davetlileri açılış yemeği için salonda bir köşeye yerleşmişlerdi. Belli ki herkes Türk mürahhaslar heyetinin gelmesini bekliyordu. Konferansa katılan ülkelerin mürahhasları, baş mürahhaslarının işaretiyle salonu doldurmuşlardı. Her şey önceden ayarlanmıştı. İsmet Paşa salona inince, otel müdürü Lloyd George'un odasına çıkıp mürahhasların hazır olduğunu bildirecekti. Bunun için asansör kapısı açık tutulmuştu. Salonda giderek ağırlığını hissettiren bir sıkıntılı bekleyiş vardı. Otel müdürü salonun ortasına yürüdü, herkesin dikkatini üzerine çekmek için küçük bir işaret ile istediği sessizliği sağladı. Sonra kendisine ulaştırılmış olan notu okuyarak bekleyenlere durumu açıkladı. Yunan mürahhaslar heyeti reisi Ekselans Venizelos, aniden ortaya çıkan bir durumun yarattığı önemli bir gelişmeyi Türk mürahhaslar heyeti reisi General İsmet Bey ile özel olarak görüşmek istediği için açılışın yarım saat ertelenmesi istirhamında bulundular. Bu müşterek talep Lloyd George'a da intikal ettirilmiş ve kendileri tarafından da uygun bulunmuştur. İsmet Paşa odasına ziyarete gelen Venizelos'u ayakta karşıladı, yer gösterdi. Aniden ortaya çıkan durumun ne olduğunu, Lozan'da mübadele konusunda varılan mutabakat esaslarında bir değişiklik yapmayı gerektirecek nasıl bir gelişmenin ortaya çıktığını merak ediyordu. Venizelos konuşmaya başlayınca İsmet Paşa ortada önemli bir konu olmadığını ama onun önemli bir konu varmış izlenimi yaratarak diğer ülke mürahhaslarını meraklandırmak istediğini fark etti. Fazla üzerine düşmedi. Ama nasıl davranacağına karar verdi. Önce küçük kurnazlığın sergilenmesine fırsat verecek ve daha sonra aynı kurnazlıkla karşı tavrın eşitliğini sağlayacaktı. Venizelos her kelime üzerinde özenle durarak konuşuyordu. İlk bakışta söylediklerinin bir hak teslimi anlamına geldiği sanılabilirdi. Her insanın hayatında zifiri günler vardır. Kimi sabırla yaşar, kimi korkuyla. Kiminin talihi yaverdir, bir ışık doğar, ürpertisini sona erdirir, kiminin kahrı pekişir, acısını umursamayan bir zemine çakılı bırakılır. Yunan ordusu İzmir'e girdiğinde Türkler zifiri günlerin en karanlığını yaşadılar. Sonra Türk ordusu İzmir'e girdiğinde Rumlar böyle bir kabusun karanlığında inlediler. Yunan ordusu İzmir'e çıktığında Türkler Anadolu'ya kaçtılar. Türkler İzmir'i geri aldıklarında bizim kaçacağımız toprağımız yoktu. Denize döküldük. İşte sizin Anadolu zaferi dediğiniz şey bu kadar basittir. İsmet Paşa, Giritli ihtiyar kurdun alttan alan tavrını boşu boş bırakmaya niyetli değildi. Nezaketini koruyarak cevapladı. Her insanın hafızasında gizlediği bir zaaf vardır, Ekselans. Bu geçmişe ait bir hata veya geleceğe yönelik bir emel de olabilir. Bu akşam diplomasiye buradan başlayabilirsiniz. Bu sırrı öğrenmeye çalışmanın faydası olmaz. Ama paylaşmaya niyetlendiğinizi fark ettirirseniz sırların dili çözülür. Venizelos bir fırsat denemesi daha yapmak istedi. Sureti haktan görünerek cesaret kazandırmayı denedi. Neden böyle güven eksikliği içindesiniz? Galiba talih İsmet Paşa'dan yana olmaya niyetlenmişti. Paşa, fırsatın bu kadar erken ayağına geleceğine ihtimal vermemişti. İnsanın hayatında ne kadar çok hayal varsa, o kadar çok gerçek hevesi vardır. Aklın devreye girdiği nokta burasıdır. Ne hayallerinizi kırın, ne hedeflerinizi köreltin, Ekselans. Sakın birbiriyle karıştırmayın. Venizelos bir sigara daha içmek için gümüş tabakasını açtığında İsmet Paşa engelledi. Artık konuşmayı sonuçlandırmaya kararlıydı. Aynı ses tonuyla devam etti. Unutmayınız azizim, sizi İzmir'e yollayanlarla aynı masada oturuyorsunuz. Hep birlikte yenildiniz. Asıl yenilenler onlardı ama hepsi masada sanki savaşın galibi gibi otururken yenilen tek devlet olarak siz hesap vereceksiniz. Hepsi Galip Devlet gibi size bakıp hesap soracaklar. Haklısınız. Ekselans, sizi kurnazlığın tuzağına düşürmüş görmek istemem. Sonra görüşmeyi sonuçlandırmak istedi. Daha fazla bekletmeyelim. Lloyd George hem tuzağı kurar hem de tuzağa düşürülmüş gibi ortalığı velveleye verir. Venizelos, sakin tavrını yeniden takındı. Issızlığı fırsat bilen sere serpe bir kadının göz bebeklerine uzanmış gibi mutluydu. Herkesin kendisini yanlış anlayacağı korkusuna kapılmıştı. Derlenip toparlanmanın fırsatını yakaladığı için mutlu oldu. Artık kimseyi umursamayacaktı. Söyleyeceklerini sonuna kadar sürdürmeye niyetli olduğu anlaşılıyordu. ''Nasıl kendinizi bu kadar rahat hissediyorsunuz, şaşıyorum.'' Hisset Paşa, seyrettiklerinin insanı hoşlandıran güzelliğini fark etmişti. İşin üzerine giderek manzaranın yarattığı tesiri derinleştirmek ve bu tesirle baskı kurmak istedi. ''Çok sigara içiyorsunuz. Üstelik bırakın artık bu dağlı zihinlerin baskısını. Bakın, dünyanın en güzel gölünün kıyısındayız.'' Venizelos duymamış gibi konuşmasına devam etmek istedi. ''Adaların en zalim talihsizliği dağlarıdır.'' Bu sözüyle İsmet Paşa'yı şaşırtmak istediği belliydi. Asıl tartışmak istediği konuya girmesine fırsat verilmediği için görüşmelerde fireviler verebileceğini kestirmişti. Tedbir olarak konuyu değiştirmeye deneyecekti. Üzerine gitmeye niyeti yoktu. Aksine İsmet Paşa onun üzerine yürüdü. Neden? Venizelos haftalardır provasını yaptığı sahneye yaklaşıldığını fark etti, sevindi. Sahil insanı düzlüklerden hoşlanır. Doruklardan korkar. Ne olup bittiğini merak etmez. Hele zahmet edip acaba ne menem şeydir diye baktığı hiç görülmez. İşi biraz büyütüyorsunuz ekselans. Haklısınız. Bulutlar gururludur. Yere değmez. O yüzden mesela yağmur için diz çöker dua ederiz. Yalvarmanın en ayıplısı budur. Çünkü muhtaç olmanın kahrını gizlemek isteriz. Venizelos duruldu. Gözleri İsmet Paşa'ya kilitlenmişti. Gördüklerinin hangi anlama geldiğini kestirmekte zorlanıyordu. Sessizliğin ortasında sevinçlerini gizlemeye niyetlenmiş bir tarif vardı. O tarifin failini tanıyordu. Paşa'nın tedirgin görünüşünü içine sindiremedi. Başarısının kutlandığını kestirmiş, kendisi de bir iki tebrik cümlesiyle gönül almak istemişti. Yaklaştı. Başardınız. Ama bu kadar sakin olmanız için sebep yok. Dert etmeyiniz. Kemal Paşa Hazretleri Ankara'da mutlu ve yalnızdır. İsmet Paşa ile göz göze geldi, sözlerini tamamladı. Dahiler hep yalnızdırlar. İsmet Paşa ulaştığı başarının tam istenen sonuç olup olmadığı konusunda tereddütlüydü. Anlaşma ihtimallerini Mustafa Kemal'e aktarmış, beklediğinin çok üstünde sevinçli bir tebrik almıştı. Venizelos haklıydı. Dahiler yalnızdılar. Ama İsmet Paşa'nın da söyleyecekleri vardı. O da sözlerini tamamlamak niyetindeydi. Her kim duracağı yeri şaşırırsa, onun için yol tükenmez. Çünkü her çaba bir bahtiyar olgunluk değil, sükunetsiz bir tekrardır. Atina. Gar lokantasının en kuytu köşesinde bir masa hazırlanmıştı. Venizelos, tren vaktinden önce gara gelmiş bir şeyler atıştırmak istemişti. Genç Ares, evrak çantasını taşımak için uzanmış ve şaşıracağı bir tepkiyle karşılaşmıştı. ''Sağ ol delikanlı, kafamı kendim taşımak isterim. Aklımdan geçirdiklerim başkadır, açıklamak istediklerim başka. Duyacakları ana kadar onları koynumdan çıkarmak istemem.'' Masaya yanaştılar. Sadece Venizelos için bir servis hazırlanmıştı. Kendisine ayrılmış koltuğu çeken garson oturmasını kolaylaştıracak hareketleri ustalıktan çok pişkin bir dal kavuklu kızıyla yerine getiriyordu. Ares'e döndü. ''Oraya geçiniz delikanlı.'' Sözünü tamamlamadan yan masadan bir koltuk alarak hızla oturdu. Sonra hareketinin sebebini açıklarken karşısındakine bir de iltifatlı tehlike kampanası çaldı. ''Bu kadar çok insanın girip çıktığı bir lokantanın kapısına arkamı dönmek istemem. Ama seni korumak için bir suikast riskini yüklenmek istedim.'' Kapı açıldı, garson koşarak yaklaştı. Yargıç Aristides Stegriadis'in geldiğini haber verdi. misafir siparişlerin alınmasına fırsat vermeden içeri gelmişti. Yargıç olarak anılmasından pek hoşlanmadığı belli oluyordu. Gençlik yıllarında ilk meslek olarak bir ara yargıçlık yapmış ve kısa sürede büyük ün kazanmıştı. Halk kendisini hala bu ünüyle hatırlıyor ve itibar ölçeklerini bununla belirliyordu. Garsonlar sipariş almak için yaklaşırken Ares evrak dosyasını masaya koyup ayrılmak istedi. Velizenos onu durdurdu. Siz kalın. Not alın dediğim kısımları kaydedin. Önemli bir şey yoksa yargıç günün bu saatinde kimseyi ziyaret etmez. Öğle uykusundan daha değerli bir şey yoktur. Aristidi beraberinde getirdiği dosyayı açtı. İçindeki bütün sayfalar adeta bir gelincik tarlası gibiydi. Her cümle birkaç yerinden hançerlenmiş gibi kızıla boyanmıştı. Aslında tasarlanmış stratejiyi doğru bulmuş, bazı küçük notlarla cesaret kazandıran örnekler eklemişti. Venizelos'un tasarladıklarını isabetli buluyor ama tahta çıkacak veliaht, Georgios'un sinik bir tabiat zaafıyla bütün ipleri Venizelos'a teslim edeceğini düşünüyordu. Bu endişe korkuya dönüşmüştü. Böyle bir teslimiyet Venizelos'un yaşamını zora sokacaktı. Bunun henüz farkında olmadığını görmüş ve dostunu uyarmak istemişti. Beni İzmir'e gönderdiğin günü hatırlıyor musun? O gün sana böyle bir felaketin kapıda olduğunu anlatmıştım. Evet, buradan nereye varacaksın? Aristidi böyle gergin durumlarda sakin bir tabiatla hareket etmeyi tercih ederdi. İzmir'e vali olarak gönderildiği günlerde Yunan askerinin tavrından etkilenmiş ve Atina'nın olaylara bigane kalışını şaşkınlıkla karşılamıştı. Şimdi karşısında işin bütün sorumluluğunu üstlenen dostu vardı. Venizelos'un yaşadığı endişeleri bertaraf etmek için olaylara mutlaka müdahil olması gerektiğini düşündü. Sana İzmir maceralarımın bende yarattığı endişeleri anlatmak istiyorum. Çünkü bu tecrübe benden başka kimsede yoktur. Geleceğini ışıklandıracak önerilerim var. Durdu, sözlerinin tesirli olacağı vaktin sabrını gösterdi. Sabrın süresi dolunca söylenecek şeyleri mutlaka anlatmalıydı. Venizelos fırsatı kullanmak istedi. Hiç kimse geçmişin iftiharına sığınarak kendisi için güveneceği hayaller yaratamaz. Neden gözümü korkutmak istiyorsun? Aristidi için ikinci bir fırsat daha doğdu. Çünkü Kral Konstantin gidiyor ve yerine Georgios geliyor. Sen Konstantin'den korkuyorsun. Georgios senden korkuyor. İkisinin de ne kadar berbat bir felaket olduğunu bilmeni istedim. Hepsi bu. Venizelos güldü. Arkadaşının endişelerini kendisi için iltifat sayacak bir bencillikle cevapladı. Yaşamın için kendine bir renk arıyorsan siyahtan başla. Koyu karanlık önceleri seni biraz ürkütebilir. Ama içinde bir ümit de belirtir. Ümit, cesaretinizin ilk adımı olur. Artık alacakaranlığı fark edersiniz. Ümitler yavaşça hedefe döner. Dayanıklıysan gün ışığının vurduğunu görürsün. Buna aydınlık diyoruz. Karanlıkta renk sadece siyahtır. Ama aydınlıkta her şey beyaz değildir. Renklerle donanmış bir teselli tablosu verirken derin ve zahmetli bir sorumluluk da yükler. Sizden beklenen şey bu renklerden kendinize bir mutlu dünya yaratmaktır. Masayı düzenleyen genç kadın işini bitirip ayrılmak üzereydi. Son bir istekleri olup olmadığını sordu. Başka emriniz var mı? Venizelos'un nutku tutulmuş gibiydi. Bakıyor, dalıyor ve öyle kalıyordu. Aristidi bu ani değişikliğe şaştı. Yaşlanmaya yüz tutmuş dostunun bir kuyu başında derinliğe daldığını fark etti. Elinden tutmak istedi, genç kadının sorusunu cevapladı. Hayır, teşekkür ederiz. Venizelos kendine geldi. Bir lahzalık gecikmeye bile tahammülü olmayan hızla fikrini açıkladı. Şu gördüğün aşifte siyah göz var ya, bu sadece Helen ırkına hastır. Selanikli güldü, Giritli'nin kulağına eğildi. İnsan alıştığından zor kurtuluyor. Makedonya'ya gel, sana Hoppa denizleri kıskandıran maviliğin ihtişamını seyrettireyim. Göz neymiş orada anlarsın. Önündeki dosyayı uzattı. İyi hazırlanmış, tebrik ederim. Bunu iyi savun. Her adımda bir kat daha yukarı çıkmış olursun. Dosyayı Ares'e uzattı. Aristide'nin hayretlerini uyandırmak hoşuna gidiyordu. Dosyayı bu delikanlı hazırladı. Belki kullanmak için bir fırsatımız olur. Son kampana çaldı. Lozan treni Venizelos'u bekliyordu. Şah damarı çatlamış karanlık geldi geçti. Bir simsiyah kahkaha ya da beyaz bir hüzün. Gecenin tam orta yerinde güzün. Gözlerimiz açılırken yorgun sabaha, sabırsızca tırmandık zeytin yüklü dağlara. Sessiz ve çaresiz çöküşünde gündüzün, görülmeyen zamanın kahrı gibi bir daha. Mürefte. Akşamlar bittiğinde Zoe başlardı. Zoe beyaz ten, siyah saç vuslatının derya dişisidir. Görene görmeyene zihin köpürtür. Hayatın dışında tabiat, insanın içinde tahayyül vardır. Cilvenin gece yarısına sitemli gülüşler, sabahın ışığına has tasavvuru uzatır. Bu öyle bir kucaklaşmadır ki, vuslat gözlerini kapatır, hasret uyanır. Derya dişisi Zoe, asma pencereli bahçelerinin uzandığı sakin kumsalda kendini sulara bıraktı. Serinliği kucaklamanın keyfini sürecekti. Müref de sabaha uyanırken gökyüzünün kristallerini göz önüne serer. Hepsinde hayalleri dölleyen bir hisli damla vardır. İşte o turkuaz damla Zoe'nin gözleridir. Helen ırkının siyahına inat, mavinin tadını gurura çevirir. Mürefte sahillerinde rüzgar denizi değil, kumları okşar. Bu yüzden tenha ve asude balıkçı lokantalarında dalgaların sesi bir eski ahbap selamı gibi dostlaşır. Sonbaharda bu dostluğun tesiri serindir. Daha sonra sert rüzgarlar ve şiddetli yağmurlar birbirine karışırlar. Sığınaksız hayvanların acılı kıvranmaları can yakar. Hava artık dumanlanmıştır. Şimdi tam mevsimiydi. Havalar her akşam dumanlanıyordu. Lokantanın orta direğine asılı kafeste sarı kanarya endişeli bekleyişin telaşıyla diz çökmüş gibi sessizdi. Yaşlı balıkçı elindeki buzukinin sınırlı imkanlarını kullandığının farkındaydı. Çocukluğunda babasından dinlediği bir Isparta zeybeğini çalıyordu. Ah sular içmez kadınım. Türküyü bitirince lokantadaki misafirlerin yanına geldi. Hoşlarına gideceğine emin olduğu bir iltifatla işin özetini vermek istedi. Bu türküde sadece çocukluğum değil, hayatımın bütün gururları var. Yaşlı kadın kolunu ihtiyarın omzuna koydu. Sesinde kimsenin farkına varmasını istemediği bir mesleğin sırrını gizliyormuş gibi sevinçli ve gururluydu. Haydi Barba, türkü bitti. Türkü bitmişti. Bu sıradan bir sona eriş değil, balıkların tam kıvamında piştiğinin işaretiydi. Barba sevdiği dostları için balıkları ateşe koyduktan sonra bu türküyü söylemeye başlar, bitince ızgaradan alarak müşterilerine ikram ederdi. Arada balıkların ters yüz edilmesi Eva'nın göreviydi. Şaşmaz bir kesinlik içerisinde türkünün tam yarısında balıkları ters yüz ederek pişirmenin mükemmel örneğini verirdi. Barba, çardak altındaki mangala yeni balıklar yerleştirdi. Cazırtılı dumanlar içinde iştah açıcı o nefis manzarayı seyretti. İrkildi, yüreği titredi. Şiddetli yağmur altında bir atlı lokantaya yaklaşıyordu. Barba uzanıp bir balık daha aldı ve mangala yerleştirdi. Gelen atlı postacı değildi. Atından atlayıp hızla lokantaya girdi. Geçerken Barba'ya doğru baktı, telaşlı bir şeylerin yaşandığını hissettiren bir tavrı vardı. Eva kapıda hayretli bekleyiş içindeydi. Barba'nın sesindeki şaşkınlığın ürkütücü bir sezişle hırpalanmış olduğunu fark etti. Gecenin bu saatinde pek ayrı alamet değil. Barba ve Eva, alışılmamış bir maceranın heyecanlı seyrinde biraz meraklı, biraz da kuşkuluydular. Atlı yürüyüp iki subayın masasına yaklaştı. Tam bir ciddiyet ve güven verici disiplin içinde selamladı, elindeki zarfı uzattı. Çok acilmiş yüzbaşım. Yüzbaşı Bekir, telaş göstermeksizin zarfı aldı, başıyla işaret verip genç subayı oturttu. Eva balıkları masaya koyarken subay zarfı açıp okudu. Yüzündeki bütün yansımalar duruldu. Sessizlik korkunun eşiğiydi. Yüzbaşı Bekir okuduklarını karşısındakiyle paylaşmak istedi. Rumlar, Yunanistan'a gönderilecekmiş. Eva elindeki tabağı düşürdü. Ölüm bir ihtimal olmaktan çıkmış, elindeki iri tırpanlı Azrail'in sebepsiz ziyaretiyle karşı karşıya gelmişti. Umutla Yüzbaşı Bekir'e baktı. Bekir sözlerini tamamladı. Hazırlıklara hemen başlanması isteniyor. Barba kapıdaydı. Konuşmaları duymuş ve içinin kırıldığını hissetmişti. Hüzünlüydü. Ağlar gibi fısıldadı. Ölürüm de bir yere gitmem. Eva her şeyi unutmuştu. Bütün emeli eline geçireceği fırsatı kullanmak ve hiç aksatmadan hayatını sürdürmekti. Kendinden emindi. Düşündüğünü yapacak cesaret ve iradenin sahibi olduğuna inanıyordu. Sadece mahzun bakışlıydı. Sesi bir hüzün fısıltısıydı. Ben de bir yere gitmem buradan. Yüzbaşı Bekir ne yapacağını kestiremiyordu. Okuduğunun gizliliğini fark etmekte zorlanmış ve gereksiz yere Barba ile Eva'yı telaşa vermişti. Aynı telaşı Yüzbaşı İhsan da yaşıyordu. Sesi titriyordu. Olmaz öyle şey. Kış kapıya geldi. Nasıl gider bunca insan? Yüzbaşı İhsan ağır bir yorgunluğun pençesine düşmüştü. Giderek çaresizleşiyordu. Yol yok, yordam yok. Herkes perişan olacak. Yüzbaşı Bekir çevreyi hangi telaşlara düşüreceğini kestirmeden mektuba baktı ve sesi mahzunlaştı. Yunanistan Türkleri göndermeye başlamış bile. Bir şimşek daha çaktı. Meyhane saniyelik aydınlıklara boğuldu. Bir iki pırpırlamadan sonra tekrar karanlıklarına gömüldü. Rüzgar fenerleri söndürmüştü. Birkaç saniyelik siyah bile Gaye kuyusu kadar korkutucuydu. Bir çakmak aleviyle küçük aydınlık belirdi. Yüzbaşı İhsan'ın yüzündeki endişe sapsarı bir sabır sayfası gibi korkutucuydu. Birden ışıklar arttı. Eva büyük lambayı yakmıştı. Lüks lambasının ışığında İhsan'ın yüzü netleşti. İhsan ağlıyordu. Damlalar yavaşça yanaklarından aktı. Sesi mahzundu. Valide Kavala'da, kimsesiz. Kanarya'nın çığlıkları yükseldi. Bir korkuyu önceden kestirmiş, telaşlı çırpınışlarına başlamıştı. Barba ve Eva birbirlerine yanaştılar. Endişe yoğunlaşmış, kaçınılmaz korkuya dönmüştü. Eva İhsan'ın yüzündeki manzaradan korkmuş, bu duyguları kendi dünyasında ortaklaşacakları bir kader tarifine dönüştürmek istemişti. Bizim de kimsemiz yok kumandan. Üstelik suçumuz da yok. Burada doğduk, burada büyüdük. Eva'nın gözleri doldu. Barba'ya sarıldı. Ölürüm de ayrılmam buradan, Barba. Ben de ayrılmam. Ölüm gider buradan ancak. Ayrım sonu, sayfa 72.